Ayrım 25.
Sayfa numarası 224. Kentleşmeye yönelen ortak yaşam, dış saldırılara, yangın ve salgın hastalıklara açık, son derece güvencesiz, zor bir yaşamdı. İnsanlar ayakta kalabilmek için yalnızca kendilerini düşünmek, bu amaçla bir araya gelmek ve örgütlenmek zorundaydılar. Batıdaki Orta Çağ, kent yaşamının itici gücünü oluşturan bu zorunluluk, aynı zamanda köleci geleneğe sahip Batı toplumlarındaki bireyciliğin ve saldırganlığın toplumsal kaynağı oldu. Çıkar için her şeyi meşru sayan anlayış, bu zorunluluk üzerinde gelişip güçlendi. Sur dışına atılan insanlar işleyebilecekleri bir toprağa sahip değildi. Feodal despotlar toprak mülkiyetini üzerindeki serflerle birlikte elinde tutuyordu. Sur dışı nüfusun yaşayabilmek için tarım dışında üretim yapmaktan ve ürettiğini satarak gelir elde etmekten başka bir çaresi yoktu. Önce el işçiliğine dayanan ev ya da dükkan, sanayi buna bağlı olarak ticaret gelişti. Ticaretin gelişmesi daha çok malın üretilmesine, daha çok malın üretilmesi de ticaretin gelişmesine yol açtı. Mali gücü artarak elinde sermaye biriken tüccarlar, ev ve dükkanlarda üretim yapan zanaatkarları alet ve tezgahları ile birlikte bir araya topladılar ve onlara toplu üretim yaptırmaya başladılar. Artık tek bir ürünün parçaları ayrı ayrı üretiliyor ve parçalar birleştirilerek daha kısa zamanda daha çok üretim yapılıyordu. Kentleşme ile birlikte makinasız fabrika ya da manifaktür üretim böyle ortaya çıktı. Bu aynı zamanda kapitalizmin ortaya çıkış süreciydi. Manifaktür üretimle varsıllaşan geleceğin egemenleri burjuvalar, zaman içinde zanaatçıların malı olan alet ve tezgahlara satın alarak ya da el koyarak sahip olmaya başladılar. Bunlar sanayi burjuvasının öncüleriydi. Üretim tekniklerini geliştirdiler ve makinalı sanayiye geçtiler. Daha sonraki dönemlerde toplu üretime buharlı makina da sokuldu ve büyük modern fabrikalar ortaya çıktı. Bu dönem sanayi devrimi olarak tanımlandı. Ekonomi Sözlüğü Orhan Hançerlioğlu Remzi Kitabevi 5. basım 1993 sayfa 278. Bu uzun süreç bir yandan mali ve siyasi gücü yüksek burjuva sınıfını yaratırken diğer yandan el aletlerini ve tezgahlarını yitiren zanaatçıları kent yoksulları ile birlikte yeni bir sınıf haline getirdi ve işçi sınıfı proletarya böyle oluştu. Meclisler ve parlamentoların ortaya çıkışı. Burjuvalar ilk dönemlerde feodal egemenlerle açık çatışma içine girmediler. Sahip oldukları ve giderek artmakta olan sınai mali olanaklarıyla feodallerden çeşitli siyasi haklar satın aldılar. Şehirleri duvarlarla çevirmek, para basmak, hapishane inşa etmek, silahlı bir milis gücüne sahip olmak, seçilmiş temsilcilerle belediyeler kurmak gibi hakları bu yolla elde ettiler. Parasal sıkıntı içine düşen feodal beyler bu hakları para karşılığı satıyor, mali gücü artan burjuvalar da siyasi etkinliklerini arttırmak için bunları alıyordu. Feodal beylerin mali kaynak peşine düşmesi, iktidarlarını sürdürebilmeleriyle dolaysız ilişkisi olan güvenlik sorunlarına dayanıyordu. Haçlı seferleriyle doğudan öğrenilen barut ve topa dayalı silah tekniklerinin Avrupa'ya getirilmesi ve üretilmesi, senyörlerin gücünün azalmasına, feodal egemenliğin sarsılmasına yol açıyordu. Özellikle küçük olanların mali güçleri, yüksek bedellerle satılan bu silahları almaya yetmiyordu. Bunları ancak varsıllaşan ticaret burjuvazisi ile Haçlı seferleri sırasında ortaya çıkan ellerinde büyük mali kaynak birikmiş bankacılar sınıfının finanse ettiği krallar alabiliyordu. Krallar bu silahları senyörlerin surlarını yıkmada kullanıyor ve onları merkezi devletin emri altına alıyordu. Felsefenin temel ilkeleri, Georges Pulitzer, Sol Yayınları, 1974, sayfa 304. Bu nedenle hem senyörler hem de krallar para karşılığı siyasal hak satıyor, burjuvalar da bu hakları satın alıyordu. Ekonomik anlamda etkisi artan burjuva sınıfının ulaştığı etkiye uygun düşen siyasi güç peşine düşmesi ve bu gücü elde etmesi kaçınılmazdı. Bu yeni sınıf varsıllaştığı oranda yönetim organları üzerinde egemenlik kuruyor ve giderek yönetici sınıf haline geliyordu. Önceleri satın alarak daha sonra sert mücadelelerle elde ettiği siyasi hakları süreç içinde yalnızca kendisine ait sınıfsal öncelikler durumundan çıkararak oluşmakta olan yeni bir toplumsal düzenin hukuksal dayanakları haline getiriyordu. Böylece hem baskı altındaki diğer sınıfları yanına çekerek güçleniyor hem de soy temeline dayalı aristokrat yönetim düzenine karşı çıkıyordu. Batı toplumlarında yönetim işleyişinin oy vermeye dayalı temsili kurumlar aracılığıyla sürdürülmesi, ileri sürüldüğü gibi eşitliği amaçlayan demokratik kaygılarla gerçekleştirilen bir girişim değildir. Parlamentolar, üretim ilişkilerinin yön verdiği zorunlulukların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal gelişime yol açan ekonomik ilişkiler, kendisini geliştirecek siyasal ve hukuksal düzeni de belirlemiş ve bu süreç, Batı Avrupa'nın toplumsal evrimini oluşturmuştur. Feodal aristokratik düzende, senyörlerin krala karşı olan yükümlülükleri arasında ona danışmanlık yapmak gibi bir görevde bulunuyordu. Bunlar, belirli dönemlerde kralın başkanlık ettiği toplantılarda bir araya geliyor ve danışmanlık yükümlülüklerini yerine getiriyordu. Ancak toplantılara gidiş hem masraflı hem de kendi bölgelerinden ayrılmaları nedeniyle tehlikeliydi. Toplantılara katılmaya isteksizlik gösteriyor, katıldıklarında ise askerleri ve silahlarıyla birlikte gidiyorlardı. Örneğin İngiltere Kralı 3. Henry'nin 1258 yılında düzenlediği toplantıya katılan senyörlerin tümü silahlıydı. Senyörler zamanla toplantılara gitmemeye ve yerlerine temsilciler göndermeye başladılar. Siyasi güç peşindeki burjuvalar, senyörlerin masraflı ve tehlikeli bir angarya olarak gördüğü temsil görevini, üstelik masraflarını da karşılayarak üstlendiler. Varsıl ve bilgili burjuvaların danışmanlığı, kralın da çıkarlarına uygun düşüyordu. Toplantıların önemi ve katılımcıları artmaya başladı. Devlet bütçesinin hazırlanması, vergi alınması, askeri harcamalar gibi önemli konularda danışmanlık yapılan bu kurullar, zamanla bir tür yasama meclisine dönüşmeye başladı. İktidar, Profesör Doktor Çetin Yetkin, Süreç Yayınları 1987, sayfa 29. İleride parlamentolara dönüşecek olan kurullar doğal olarak burjuvaların ekonomiden sonra siyasi etkisini de arttırdı ve bu sınıfı Fransız devrimi dışında çatışmaya bile gerek kalmadan evrimsel bir süreç sonunda yönetici sınıf haline getirdi. Batı toplumlarında temsili kurumların ortaya çıkışı böyle oluştu. Bu oluşumun en belirgin örneği İngiltere'de yaşandı. İngiltere, 12. yüzyılda Fransa ile yaptığı uzun süren savaşlar sonunda ağır yetiklere uğramış ve bu da kralın toplum üzerindeki yetkisini zayıflatmıştı. Kral 2. Henry, 13. yüzyıl başında etkisini önemli oranda yitirmişti. Fransa, İngiltere üzerinde o denli etkili olmuştu ki, Fransızca İngiltere'de 14. yüzyıla dek resmi dil olarak kullanılmıştı. Fransa-İngiltere savaşlarının sonuçları doğal olarak ve her şeyden önce yöneticileri ve onların güçlerini etkiledi. Savaştan üstün çıkan Fransa'da kral egemenliği ve merkezi devlet güçlenirken, yenik çıkan İngiltere'de kralın ve devletin gücü azaldı. Ortaya bir iktidar boşluğu ya da yönetim zafiyeti çıkmıştı ve bu boşluğu her yerde ve her zaman olduğu gibi doldurmayı bekleyen güçler İngiltere'de de vardı. Gelişmekte olan burjuvazi, feodal beyler ve ruhban sınıfı yetkilerini arttırmak ve iktidardan daha çok pay almak için bir araya geldiler ve kralın yetkilerini daha da kısmak için birlikte hareket etmeye başladılar. Fransa'da kral, aristokratlar ve ruhban sınıfıyla ittifak yapıp tahtını güçlendirirken, İngiltere'de bunun tam tersi oldu ve senyörlerle kilise, burjuvaları da aralarına alarak krala karşı mücadele ettiler. Demokrasi ve katılımcılığın Avrupa'daki ilk uygulaması olarak gösterilen Büyük Ferman, Magna Carta, bu mücadelenin ürünü olarak ortaya çıktı. 1215'te kabul edilen Büyük Ferman, ne söylendiği gibi bir demokrasi girişimi ne de eşitliği amaçlayan bir eylemdi. Kralın güçsüzlüğünden yararlanarak iktidardan daha çok pay almak isteyen sınıflar ittifakının siyasi ve ekonomik istemlerine uygun düşen bir belgeyi Kral Yurtsuz Jan'a kabul ettirmeleriydi. Kral fermanı olarak açıklanan bu belgede Katılımcılığın ve halkın yeri yoktu. Yalnızca feodal baronların, kilisenin ve burjuvaların haklarını krala karşı teminat altına alıyordu. Magna Carta'nın 1, 12, 39 ve 41. maddelerinde şunlar söyleniyordu. Her şeyden önce Tanrı'nın önünde diz çöktük. Bizim ve varislerimiz için İngiliz Kilisesi'nin sonsuza dek özgür olduğunu, bu özgürlüğün kısıtlanmadan ve zedelenmeden kullanılması gerektiğini bu belgeyle kabul ettik. İngiltere Krallığı'nda artık Krallık Toplu Meclisi'nin izni olmadıkça koruma parası ya da yardım parası gibi vergiler toplanmayacaktır. Koruma ya da yardım parası toplamak söz konusu olursa bunun miktarını belirlemek için tüm başpiskoposlar, piskoposlar, manastır rahipleri, kontlar ve baronlar tek tek mühürlü mektupla toplantıya çağrılacaktır. Kendi sınıfından olanların verdiği bir karar ya da ülkede kabul edilmiş bir yasa olmadıkça hiçbir özgür kişi, ruhban sınıfı, baronlar ve burjuvalar tutuklanmayacak, mal ve mülkleri ellerinden alınmayacak ve sürgüne yollanmayacaktır. Tüm İngiltere kentleri aynı Londra kenti gibi hem karada hem denizde korunacak, bu kentlerin arazileri, çiftlikleri ve limanları kendi ayrıcalıklarına sahip olacaklardır. Tüm tüccarlar İngiltere'den ayrılma, yeniden dönme, haksız rekabete girmeden ticaret yapma ve İngiltere içinde dilediği yere gitme haklarına sahip olacaklardır. Hürriyet bildirgeleri, belge yayınları 1983 sayfa 19. Büyük ferman ile oluşturulan feodal meclisin sınıfsal temsil sınırı, burjuvaların meclis içindeki sayı ve etkisinin artışına bağlı olarak zamanla genişledi. Yasa çıkarmada ve çıkarılan yasaları uygulayacak yürütme ve yargı organlarını oluşturmada giderek yetkinleşti ve gücünü arttırarak yönetim sisteminin temel unsuru haline geldi. Değişik dönemlerde kimi güçlü kralların otokratik istemlere dayanan mücadele ve müdahaleleriyle karşılaştı ama bu müdahaleler gelişimini önleyemedi ve baronlarla papazların kurduğu bu meclis uzun çatışma süreçlerinden geçerek burjuvaların egemen olduğu ulusal bir meclis haline geldi. Tarih 3, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 1931-1941 Kaynak Yayınları 3. Baskı sayfa 15. Yalnızca İngiltere'de değil, hemen tüm Batı Avrupa ülkelerinde parlamentolar sınıfsal dayanakları aynı, yöntemleri farklı olmak üzere böyle oluştu. Parlamento oluşumunda İngiltere'deki gelişmeyle yöntem bakımından farklılık gösteren bir başka örnek Fransa'da yaşandı. Fransa'da senyörler, ruhban sınıfı ve burjuvalar bir araya gelerek krala karşı ittifak oluşturamadılar. Senyörler ve kilise kralın yanında yer aldı. Bu, kralın gücünün artması ve burjuvazinin mücadelesini güçlü bir krala karşı tek başına sürdürmesi demekti. 14. yüzyıl başlarında İngiltere'de etkisi çok fazla olmasa da meclis bir denetim kurumu haline gelebilmişken Fransa'da güçlü bir krallık kurumu olarak kaldı. Bu durum Fransa'da aristokrasi ile burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesinin şiddetlenmesine yol açtı. Gerilim ve mücadelelerle dolu süreçler ve bunların yarattığı siyasi birikimler sonucunda burjuvazi, halkı ve gelişmekte olan işçi sınıfını yanına alarak kralı ve müttefiklerini devrimle iktidardan uzaklaştırdı. Kapitalist gelişimin zorunlu siyasi sonucu olan burjuva iktidarı, İngiltere'de ve Almanya'da evrimci yöntemlerle gerçekleşirken Fransa'da devrim yoluyla gerçekleşti. Parlamentonun batıdaki evrimi kendisini yaratan ekonomik ve siyasi nedenlere bağlı olarak uzun bir zaman dilimi içinde tamamlandı. Üretim ilişkilerinin yarattığı yeni toplumsal gereksinimler yeni siyasi ve hukuki ilişkilerin oluşmasına neden oldu. Ekonomi siyasetin alacağı yeni biçimi belirlerken siyaset ekonomik gelişmeye yön verdi ve yeni bir yönetim biçimi ile bu yönetimi ayakta tutan yeni kurumlar ortaya çıktı. Bu dönem feodalizm ve aristokratik despotizmin ortadan kaldırılarak yerine kapitalizm ve demokratik cumhuriyetin burjuva demokrasisinin getirildiği bir süreçti. Kapitalizmin temelleri. Merkantilizmden liberalizme. Feodal düzen içinde gelişmeye başlayarak manifaktür, makinesiz imalathane, üretimden, merkantilizme, ekonomik ulusçuluk ve devletçilik varan, daha sonra seri fabrika üretimine, makinalı üretime ulaşan kapitalist sistem, üretim eyleminin ve paylaşım ilişkilerinin gerekli kıldığı toplumsal düzeni kurmak zorundaydı. Siyasi ve hukuki düzenlemeler ekonomik gelişimin önünde engel oluşturmamalı, ekonomik gereksinimlere yanıt veren biçim ve nitelikte olmalıydı. Bu nesnel bir zorunluluktu. Burjuvaların üretim yapmak için insan gücüne, bunun için de emeğini ücret karşılığı satacak işçilere gereksinimi vardı. Oysa feodal düzende işçi olabilecek insanlar, senyörlerin emrinde toprağa bağlı serf olarak köylerde yoksulluk içinde yaşıyor ve ücret karşılığı çalışmaya hazır, büyük bir emek gücü olarak bekliyorlardı. Çalışacaklarla çalıştıracakların istemleri toplumsal bir gereksinim halinde ortak bir istenç haline gelmiş, nesnel bir zorunluluğa dönüşmüştü. Serf konumundaki köylülerin fabrikalarda çalışacak işçiler haline gelebilmeleri için onların feodal boyunduruktan kurtarılmaları ve topraktan koparılarak serbest ve özgür yurttaşlar olmaları gerekiyordu. Bu gereklilik burjuvalarla feodallerin çatışması demekti. Bu çatışma oldu ve eşitlik, özgürlük, kardeşlik söylemleriyle ortaya çıkan burjuvazi, toplumsal gelişimin zorlamasına karşı direnmesi mümkün olmayan feodalizmi tasfiye etti. Toprağa bağlı serfler emeklerini özgürce satabilen işçiler haline geldi. Bunun için topraktaki feodal mülkiyet kaldırıldı, çalışma, seyahat etme, yerleşme hakları tanındı, nüfusun tümü eşit vatandaşlar durumuna getirildi, bir yandan büyük kapitalist tarım işletmeleri ortaya çıkarken, diğer yandan işçi ve yedek işçi ordusunu oluşturacak köylüler kentlere göç ederek iş arayan emekçiler haline geldiler. Bu gelişme, burjuvazi ile proletarya arasında yeni tür bir sınıf mücadelesi başlattı ve siyasi demokrasi bu mücadelenin ürünü olarak ortaya çıktı. Katolik Kilisesi, aristokratlar ve senyörlerle birlikte feodal düzeni ayakta tutan, ekonomik ve siyasi gücü yüksek, büyük toprak egemeni haline gelmişti. Sahip olduğu topraklarda insan çalıştırıyor, ticaret yapıyor ve vergi topluyordu. Askeri birlikleri ve mahkemeleri, Engizisyon vardı. Ülkeler arası çalışıyor ve kralın bile üzerinde baskı oluşturabilen bir yetkiye sahip bulunuyordu. Feodal düzenin temel kurumlarından biri haline gelen kilise, gelişmekte olan kapitalist üretim ilişkileriyle ve bu ilişkilerin yaratmakta olduğu kurumlarla çelişiyordu. Ekonomik çıkara dayanan dinsel çatışmalara kaynaklık ediyor, dogmalara dayalı bir eğitim uyguluyor ve insanları düşünmeyi bilmeyen cahil köylüler olarak kiliseye ve toprağa bağlı tutmaya çalışıyordu. Ortaya çıkış döneminde herhangi bir mülke sahip değilken, daha sonra geniş toprakların sahibi büyük bir feodal güç haline gelmişti. Almanya'da tüm toprakların üçte biri, İsviçre'de kantonların çoğunluğu kiliseye aitti. Tarih 3, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 3. Basım 2001, Sayfa 100. Oysa ulusal pazarın oluşumu ve ulusal bütünlüğün sağlanması için din ve mezhep farklılıklarının insanlar arasında çatışma yaratan ayrımlara neden olmaması, bunun için de kilisenin gücünün kırılması gerekiyordu. Bu nedenle kilise topraklarına el konulup ekonomik olarak etkisizleştirildi, yönetim ve hukuk alanlarındaki etkisine son verildi, eğitimden uzaklaştırıldı. Bu girişimlerin tümü sistemli bir uygulama haline getirilerek, teokratik egemenliğe karşı laiklik ilkesi geliştirildi. Laiklik toplumsal ilişkilerin temel kuralı oldu. Burjuvazinin ürettiği malı satacağı ve kar sağlayacağı pazara gereksinimi vardı. Bunun için önce kendi ülkesinin pazarını oluşturması ve bu pazara egemen olması gerekiyordu. Ulusal pazarın oluşturulup korunması ise dil, kültür ve toprak birliği temelinde ulusal bütünlüğün sağlanmasıyla mümkün olabilirdi. Amaca yönelik olarak uzun çatışmalar sürecinden sonra yerel feodal devletçikler yıkıldı, sınırları kesin olarak belirlenen uluslar ve ulusal devletler ortaya çıktı. Sanayi üretiminin çeşitlenip yoğunlaşması için sermaye birikimine ve ham maddeye gereksinim vardı. Bu gereksinim nedeniyle dünyaya açılındı ve kendisini koruma gücüne sahip olmayan ülkelerin kaynaklarına el konularak bu ülkeler sömürge haline getirildi. Dünya deniz ticareti geliştirilerek sömürgelerden altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenler, ham maddeler getirilirken buralara satılmak üzere mamul maddeler götürüldü. Küresel bir sisteme dönüşen sömürgecilik, kapitalist üretimi geliştirirken kapitalist üretim sömürgeciliği geliştirdi. Sanayileşen ülkelerde ortaya çıkan, bu nedenle batıya özgü olan bugünkü toplumsal düzen, 700 yıllık çalışmalarla dolu uzun bir süreç sonunda oluştu. Aynı süreçte ekonomiye bağlı olarak oluşan siyasal sistem, toplumsal gelişimin gereklerine uygun düşen bir niteliğe sahipti. Bu nedenle topluma yabancı değildi, doğal ve içsel bir olguydu. İstek ve tercihe değil, nesnel koşullara bağlıydı. Bu nedenle aynı koşullara sahip olmayan ülkeler tarafından örnek alınabilir, ancak taklit edilemezdi. Batılı ülkeler son derece geri ve yoksul oldukları orta çağ dönemlerinde bile gelişip güçlenmek için kendilerinden daha ileri ve varsıl olan doğu toplumlarını taklit etmemişler, doğudan edindikleri bilgi ve teknolojik birikimi kendi yapılarına uygun düşecek biçimde gelişme yönünde kullanmışlardı. Bu kullanımla güçlenmişler, güçlendikleri oranda da kendi değerlerini dünyaya yaymışlardı. Kapitalizmin gelişimiyle birlikte yönetici sınıf haline gelen burjuvazi, siyasi ilkelerini eşitlik, özgürlük, kardeşlik sözleriyle tanımlamıştı. İktidarının demokratik, bu iktidarın dayandığı devlet biçiminin ise demokratik cumhuriyet olduğunu söylüyordu. Demokratik cumhuriyetin siyasi hedeflerinin eşitlik, özgürlük, kardeşlik olduğu doğruydu, ancak bu hedefin sınırları burjuva sınıfının ötesine geçmiyordu. Konu, toplumun tümü, özellikle de işçi sınıfı olduğunda demokratik cumhuriyet ne demokratik ne de özgürlükçü oluyordu. Burjuva devletin belirleyici özelliği kendinden önceki tüm devlet biçimlerinde olduğu gibi egemen sınıfın çıkarlarını temsil eden bir örgüt olmasıdır. Köleci ya da feodal toplumlarda devlet nasıl köle sahipleri ya da feodallerin devleti ise, kapitalist toplumda da devlet burjuvaların devletiydi. Temsili kurumlar, güçler ayrılığı ya da merkezi yönetim yapısıyla burjuva demokratik cumhuriyet o güne dek erişilen en ileri devlet biçimi ve bulunduğu dönem için devrimci bir gelişmeydi. Ancak sınıfsal egemenliğe dayanan temel işleyiş değişmiyordu. Ekonomik ulusçuluk ve devletçilik anlamına gelen ve kapitalizmin ilk dönemlerinde gelişen merkantilizm, Batı Avrupa'daki ülkelerin tümünde uygulandı. Fransa'da Colbertizm, İspanya'da Bulyonizm, Almanya'da Kameralizm adı verilen merkantilist sistem, devletçilik, korumacılık, sanayicilik ve ulusçuluk olmak üzere kurulu olan bir uygulamalar bütünüydü.